Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.
Yeter ki isteden herkese merhaba. Ben Alper.
Ben Elena.
Sesim geliyor, doğru mudur? Sesimi alıyorsunuz, evet. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. İki değerli konuğumuz var. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir yarış koştuk Kapadokya'da. Kapadokya zaten atlar diyarı, efsane bir yer. Konuklarımız da şu an oldukça heyecanlılar. Ben de heyecanlıyım çünkü yarış startında gibi hissetmeye başladık kendimi. Elena, doğru mu?
Seni ben startta görmedim. Ben bu sefer, bu sene, 6. senede akıllandım ve 38 kilometre koştum. Zaten Aydın abiye de buradan selamlar. Aydın abi dedi ki ben seni ancak 38 kilometre kaybedeceğim.
Tabii bir parantez açmak istiyorum. Burada şimdi 60 kilometre koşan, 119 kilometre koşmak isteyen ama belli bir mesafe sonra bırakan kişiler de var. Akıl konusuna gelecek olursak elbette ki sohbetimizde devam edeceğiz. Biz 12 Haziran'da Kapadokya Ultra organizatörleri Aydın Ayhan Güney ve Koray Bozunoğulları kendilerini konuk etmiştik. O programın da podcast'ini dinleyebilirsiniz. Konuklarımıza dönecek olursak ikisi de birer şampiyon. Muhteşem koşucular. Kimden başlayalım? Aysel Aydın ve Can Ayaz.
Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ayaklarının tozuyla, Kapadokya tozuyla geldiler. Finish ipini göğüslediler ve bizlerle birlikteler. Sorularımızla boğacağız kendilerini diyeceğim ama oldukça hazırlıklılar. Ve bizden de güler yüzlü şekilde bize bakıyorlar.
Gözlerden öyle anlaşılıyor sanırım.
Evet. Aysel 38 kilometrede kadınlarda 3. genel klasmanda oldu. Can da 63 kilometrede genel klasmanda 1. oldu. Hatta finish'te böyle video izledik. Çünkü çok yabancı vardı. Büyük bir rekabet vardı. Ve sana evet. İngilizce konuşmaya başlandın evet, diye böyle bir anı vardı.
Aynen öyle.
Can sonra dedi ki yalnız ben Türk'üm dedi. Ondan sonra bir böyle bir durgunluk yaşandı. Evet. Sonra devam etti. İkinize de kocaman tebrikler arkadaşlar.
Çok teşekkürler.
Harikasınız, muhteşemsiniz. Ve spor hayatı dışında da bir yaşam devam ediyor. Doğru mu Aysel?
Tabii. 10 senedir özel bir bankada çalışıyorum. Aslında hani işimizin dışında buna ayrıca kendi özel hayatımızdan vakit ayırarak aslında ben çalışıyorum. Hı-hı. Sanırım Can da öyle.
Biz seni sadece koşu zannediyorduk. Genelde böyle
genelde
sorular da var.
Genelde herkes öyle zannediyor.
Acaba işe hiç gitmiyor muyuz? İşte ne oluyor? İşte ben de zamanda bankacıydım ve diğer taraftan da işte haftalık etaplı yarışlar sonrasında da biz seni gelmez zannederdik. Veya sadece bankamatiğe gidip orada maaş alıp böyle bir hayat devam. Böyle bir hayat yok ve diğer taraftan aslında çalışırken de çok planlı ve programlı şekilde ilerleyebiliyorsunuz.
Aynen. Ya hatta zaten işe de başarıya yansıyor kesinlikle. Hı-hı. Ama tabii ki yemekhanede, asansörde, otoparkta herkes beni gördüğü zaman ilk sorduğu şey ya ne güzel koşmuşsun, işte ne yapıyorsun? Sürekli herkes benimle koşuyla ilgili konuşmaya çalışıyor. Onun için şu an koşucu olarak fişlendim bankada. Bakalım neler olacak, bu göreceğiz
yakın zamanda. Çok güzel bir şey aslında.
Bence
diğer
de,
taraftan çok
gurur duyuyorum.
Asansörde karşılaştığınız zaman iş dışında da konuşacak bir şeyler de oluyor. Ki
evet.
Asansör konuşmaları aslında çok kısa, dar alanda kısa paslaşmalar ve muhteşem projelere imza attığımız yerlerdir asansörler.
Evet.
Belli sponsorlukları aldığınız.
Hadi inşallah.
Evet, belli yöneticilerle karşılaşarak ve kendilerinden müthiş sözler aldığınız ve kendinizi başka yerlerde gördüğünüz yerlerde tecrübeli sabittir. Can, kaç yaşındasın ve neler yapıyorsun? Aysel, sana da sormak istiyorum. Özellikle neden sormak istiyorum yaşları? Çünkü her zaman için sporda kaç senedir spor yapıyorsun?
Evet, kesinlikle.
Neler oluyor, neler bitiyor? Biz bunun altında bir altyapı neler var? Bunlar elbette ki önemli.
Ben 29 yaşındayım. Antalya'da doğdum ve Antalya'da lise çağlarımda 2 ile 3. sınıfta spor bölümü okuduk. O dönemde Akdeniz Üniversitesi bizi jimnastik tarafında mülakat yapacağı için jimnastik üzerine, serbest jimnastik üzerine çalışıyorduk. Aynı zamanda atletizm üzerine de koşu, kısa koşular üzerinde çalışıyorduk. Daha sonrasında Kıbrıs'ta okumaya devam ettim. Antalya olmayınca Kıbrıs'ta spor ve rekreasyon yönetimi üzerine okumaya devam ettim. İstanbul'a döndüm, işletmeyi bitirdim ve spor hayatıma da 2015 yılında bir geri dönüş yaptım diyebilirim. Bu geri dönüşte bisikletle başladım. Ondan sonra tabii bir yerde kurumsal hayatım devam etti. Bisikletle giderken işte aynı az önce Aysel'in dediği gibi insanlar soruyor ya bu kadar uzun tur nasıl oluyor falan, ne yapıyorsun, nasıl vakit ayırabiliyorsun? Zaten işin en güzel tarafı da bu, bir şeylerden fedakarlık yaptığınız zaman başarının geliyor olması, o da insanı mutlu ediyor. Daha sonrasında aldığım eğitimler ve hani coaching eğitimleri vesaireyi de aynı zamanda antrenörlük tarafımı da geliştirip insanları bu yolda nasıl yol açabiliriz, nasıl doğru bir şeyleri gösterebiliriz, yurt dışındaki metotlar ne, uygulanan antrenman bilimi dalında uygulanan neler uygulanıyor, bunları ülkemize nasıl getirebiliriz ve nasıl uygulayabiliriz sorusunu aramaya başladım. Çünkü bir yere geliyorsunuz, bu ister her seviye sporcu için geçerli, bir yere geldikten sonra artık makasınız daralıyor. Makas daraldıktan sonra da hani bu arka planda böyle bir desteğe ihtiyacınız diyor ve arkadaki gelişimde sizi mutlu etmeye başlıyor. Hani benim sürecim kısaca böyle. Biz sene başında 2018'de Kapadokya'ya bir hedef koyduk Kerem Yıldız'la beraber. Ondan sonra bu minvalde çalışmaya başladık. Takımla beraber gittik geldik. İşte mesela Instagram paylaşımlarında da yazdım. Çok karmaşık duygular yaşıyorsunuz. O antrenman sırasında canınız yanıyor. Mutlu oluyorsunuz. İşte runner's high dediğimiz işte belli bir şey var. Onları yaşıyorsunuz ve ama bir hedef koyduğunuz takdirde ulaşılabilir bir hedefse bu. Sonuçtan da mutlu oluyorum. Yani o günde dediğim gibi şu an çok mutluyum. Burada sizlerle olmaktan da çok mutluyum açıkçası.
Çok güzel. Ben paylaşımını görmüştüm Instagram'da. Kapadokya'ya gelmeden önce oldukça heyecanlı olduğunda yazıyordu. Zaten seni de gördüğümde yarış öncesi başarı dileklerimi iletirken seni görünce yine heyecanlandım.
Evet. Ben de heyecanlıydım, ne yalan söyleyeyim.
Heyecan güzel. Kesinlikle olsun. Her zaman olsun.
Aynen.
Peki Aysel, yarış öncesindeki düşüncelerin neydi? Böyle bir sonuç bekliyor muydun? Üçüncü oldun ve ipi gösterdin. Muhteşem başarı. Kaç tane sporcu vardı peki? Yani toplamda 3 ayrı etapta 2650 sporcu vardı, yerli yabancı. 80 milletten kişiyle, sporcuyla koştuk.
Bizim yarıştığımız parkurda 1200 kişi vardı. Kadınların sayısı tam kaç bilmiyorum şu anda. Biz bunu planlarken hani Nisan gibi trail antrenmanlarına başladık. Ben ilk önce kendimden bahsedeyim biraz. 33 yaşındayım. 2013'ten beri aslında spor yapıyorum ama kuvvetle başladım. Yaklaşık 1,5 sene fitness yaptım. Sonrasında arkadaşlarım beni bir gün koşu antrenmanına çağırdılar. Bir gittim 8 kilometre koştum falan. Hiç zorlanmadım, bıraksan daha koşardım. Sonra hemen kendimi böyle yarışlara...
Bu arada bankanın koşu takımındaydım.
Bankanın koşu takımındaydım o zaman. Yani İsim kurumsal, söylemiyoruz tabii ki.
Evet, kurumsal firmalarda çalışanlar için aslında şöyle de güzel bir taraf
çok
var.
Çok güzel hobi kulüpleri
kesinlikle
var.
Kesinlikle öyle, evet. Bence katılmaktan kesinlikle kimse çekilmesin.
Çok iyi hissettim. Sonra devam ettim. Hatta bir kadınlar yarışı vardı. Ona yazıldım falan. Çok keyifliydi. Sonra işte diğeri geldi, diğeri geldi. Sonra bir baktım yurt dışında yarışa gitmişim. Hatta 2017 yılında Atina Maratonu'nda koştum. Ama o zamanlar daha böyle işte bankayla koşuyorum ve tamamıyla böyle eğlence, hobi koşuları falan
yapıyorum.
Orada
bayrak yarışı mıydı yoksa tam maratonda?
Tam maratondu. Ve Atina Maratonu hani dünyanın en zor maratonlarından bir tanesi. Ama onu o kadar profesyonel bir şekilde hazırlamadım açıkçası. 2-3 ay çalıştım. Ama gene de 4 saat civarında bir performans göstermiştim.
Ben bir parantez açmak istiyorum. Sizlerin gideceğini duymuştum ve dedim ki Atina Maratonu ciddi bir maraton gerçekten. Evet. Yani şu anlamda İstanbul Maratonu'na tamam deriz, gideriz. Ancak Atina Maratonu 2004 yılında koştum ve 30 kilometre neredeyse iyi çıkıyorsunuz ve sizi 5'te stadyumdan bir yerden alıyorlar. Dünyadaki ilk olimpiyatların yapıldığı stadyum.
Çok
oradan
keyifli.
Alıp daha sonra Maratonas kasabasına Vangelis müzikleri eşliğinde bir start veriliyor.
Sirtakiler, evet, zeytin dalları, çocuklar zeytin dalları.
Da görüyorsun, koşacağı mesafeyi de otobüsle iniyorsun ve sonra anlıyorsun ki biliyorsun ki o rotaya çıkacaksın. Atina için de tebrikler. Sonrası Atina sonrası.
Ya süreç kendisi de çok güzel. Yarışmak çok güzel, başarılı olmak çok güzel. O duyguları yaşayınca zaten bırakamıyorsun. Ve fiziksel yapım da tabii ki çok değişti. İnsanlar fark etmeye başladı ama bana en önemli katkısı bence psikolojik tarafı oldu. Sonra yarışlara devam ettik. Sonra Beat Run Crew'la tanıştım. Orada bir bayrak yarışı vardı, Run of Legends. Ona çağrıldım.
Çeşme'de miydim?
Evet, yarış. Çeşme'de. Ama onu hazırlanırken sakatlandım ve hayatımdaki ilk sakatlığı yaşadım. Stres kırığı oldu. İki ay boyunca koşamadım. O zaman işte aslında koşunun benim hayatımda ne kadar önemli olduğunu, hayatımın aslında büyük bir kısmını kapladığını anladım. Yani sakatlığım geçtikten sonra bu sefer dedikte olarak aslında antrenman yapmaya başladım. Tam bir sene öncesiydi. Ekim gibiydi. Hatta yakınlarda bir yarış var. Onu hazırlanıyorduk o zaman. Öyle olunca ben bir senedir aslında yarış antrenmanı yapmaya başladım. Hani kendi koşu grubumla. Ocak gibi de Baki Hoca'nın bir tane şey vardı. Taşdelen'de yarışı vardı. Ona katıldık. Onda işte birinci oldum. Sonra işte diğer yarışlar oldu. Ben o duyguyu yaşadıkça, tattıkça ve o aslında antrenman sürecinin bana faydalarını gördükçe daha fazla bağlandım koşuya. Haftada antrenmanlarımı 3'ten 6'ya çıkardım. Bu arada paralelde her zaman kuvvet antrenmanlarıma devam ettim. Bunda işte bankada spor salonu olması, orada işte ders almamın da tabii büyük faydaları oldu.
Bu kadar vakit nasıl buluyorsun?
Hemen bir soru. Öğlen mesela yemeğe gitmiyorum. Öğlen yemeğe gitmiyorum mesela. Spora gidiyorum. Yemeğimi alıyorum. Masamda yiyorum. Hani bu şekilde. Sabahları mesela hafta sonları hani insanların yaptığı uzun branşları biz yapmıyoruz. Sabahın köründe kalkıyoruz. Koşuya gidiyoruz. Sonra ormanda falan kahvaltı ediyoruz. Bu şekilde hayatımı tamamıyla değiştirdim. Eskiden çok daha sosyaldim. Arkadaşlarımla tabii ki görüşmelerim falan azaldı. Küsenler oldu.
Çevre değişti.
Buradan çok onları da sesleniyorum.
Hepimizin başına geliyor.
Evet, çevre değişiyor.
Hepsini
çünkü.
Hepsini seviyorum. Evet, çevrem değişti. Ama çok mutluyum bu durumdan. Sonra Nisan gibi de trail antrenmanlarına başladık. Yani trail bana apayrı bir vizyon açtı. Çok keyifli gerçekten. Bilmiyorum şu anda hani yurt dışı maraton isteğim falan da var ama şeyi göreceğim bakalım hani bir Kapadokya'nın verdiği keyfi veriyor mu? Nisan'dan beri de 6 aydır Kapadokya'yı hedef koyup ciddi bir şekilde hazırlandık. Her cumartesi ve pazar günü trail antrenmanları yaptık. Hafta içi de interval, tempo, gene recovery antrenmanları yaptık. Gerçekten profesyonel bir şekilde hazırlandık. Kürsü hedefim yoktu. Ama bir şeyler olabileceğini biliyorduk. Ondan dolayı aslında yarış koşarken hem onu düşündüm. Hem de olmasa da sıkıntı değildi. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yapıyordum. Ve uluslararası bir yarış olduğu için rakiplerimi de tanımıyordum aslında. O açıdan ilginçti. Gerçekten mental bir savaşla yarışı bitirdik. Çok da keyifliydi. Öyle üçüncü oldum. Ama bunda gerçekten ekip çalışmasının önemli olduğunu anladım. Çünkü antrenmanlara hazırlanırken kimle koştuğun çok önemli. Yani kimlerle çalıştın. Onlar sayesinde geçtiğimi düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum buradan.
Sevgilerimizi iletiyoruz.
Aynen.
Bir parça dinleyelim mi?
Tabii ki olabilir.
Evet, benim şarkım mı geliyor? Bu şarkıyı uzun süredir DJ'lik yapmış ama şu an ara vermiş ve aynı zamanda running koçum olan Sinan Cem Gürsoy'a armağan ediyorum. Erik'ten Opus geliyor. Thank you.
Yeter ki ise devam ediyor. Ben Alper.
Ben Yelena.
İki değerli konuğumuzla birlikte Aysel Aydın, koşucularımız Can Ayaz, şampiyonlar, Kapadokya Ultra Trail şampiyonları. 38 kilometre miydi Aysel?
38.6 kilometre, 1100 metre kazanı, 1120 metre kazanı.
1120 metre, 63 kilometre doğru mu?
Can? 63 kilometre, 63.7 çıkıyor parkurda. Bir 500 metrelik bir kaybım oldu orada. Onun haricinde de yaklaşık 2000 metreye kadına yakında elevasyon var.
Peki İstanbul'da nerelerde antrenman yapıyorsunuz? Böylesine...
Allah ne var?
Şöyle söyleyeyim, bu sizin yaptığınız, hedeflediğiniz yarışa göre birazcık değişkenlik gösteriyor. Örnek veririm, Kapadokya ise daha çok Aydos, Taşdelen ormanlara gidiyoruz, elimizde olan ormanlara. Burada değerlendiriyoruz antrenmanlarımızı.
Ne kaldıysa orman.
Evet, yani aslında o çok demek istemedim ama evet, birazcık öyle. Ormanları değerlendiriyoruz ve inanın yani... Bir yarışınız olmasa bile ben herkese önerebilirim. Hiç olmazsa bir 5K, 3K veya hani bir 20 dakika, 30 dakika hiç yapmayan insan bile gitmesini öneriyorum. Çünkü hı-hı, orman bambaşka. Berlin zamanında da Berlin Maratonu'nu hazırladığımız işte Necdet, Göker takımda, Run Formans takımında olan Abdullah. Bu dönem yaklaştığında da biz Caddebostan, Bostancı sahilde işte deli dalanlar gibi görürsünüz. Bir o tarafa bir bu tarafa giden bir ekip var. Arabalar korna çalıyor vesaire. Asfaltta antrenman yapıyorduk. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Anadolu yakası, İstanbul içinde Anadolu yakası ve Belgrad tarafı bir ihtimalle işte Geyik Parkuru'nun dediğimiz yerlerin olduğu yerler. Buralar koşu antrenmanları için daha uygun. İşte pistleri de bulabiliyorsunuz. Hedef yarışınıza göre yapabiliyorsunuz. Ama daha çok Caddebostan, Bostancı ve Aydos diyebilirim yani.
Aysel?
Bizim de benzer yerler. Hafta sonları fix zaten. Cumartesi sabahları ormanda oluyoruz ve uzun böyle tempo koşuları yapıyoruz. Kesinlikle şey değil hani, easy koşular değil. Aydos, Taşdelen. Her hafta farklı bir yere gidiyoruz cumartesi günü. Geyiğe çok gittik bu sene. Ayvat'a gidiyoruz. Ayvat da gene güzel oluyor antrenman için. Ama ağırlıklı olarak Taşdelen ve Aydos'ta olduk. Çünkü kazanım anlamında diğer parkurlara göre daha iyi ve zorlayıcı. Burada takımla beraber antrenman yapmanın da bence çok önemi var. Çünkü o yokuşlarda seni motive edecek birilerine ihtiyacın var. Hadi Aysel peşimizden gel deyip beni az koşturmadılar gerçekten. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Biz pazartesi günleri de her pazartesi 19.45'te Caddebostan'da toplanıyoruz. Orada da ayrı pace grupları var. İşte 6, 6.30 yeni başlayanlar. İşte 5 pace. Hatta şimdi 4.30 pace çıkardık. Mesela her ay 6 pace'de olan kişi mesela 6'dan 5.30'a geçiyor. Hani bir gelişim süreci oluyor. Ben de mesela ilk başlarda 5.30'da başlayıp 5. Şu an mesela 4.30 grubuna girdim. Öyle bir gelişime gösteriyor. Onun dışında Maltepe veya Enka'da da interval antrenmanı yapıyoruz. Hı hı. Aslında mix bir antrenman programımız var. Ama hafta sonları mutlaka ormandayız. Ve hani minimum 2 saatlik antrenmanlar yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Sonrasında kahvaltı ediyoruz. Sohbetler.
Bu arada hepimiz için yeni imkan olacak diye düşünüyorum. Kent Orman evet, özellikle evet, haftaya. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar orada etkinlikler olacak. Yarın biz koşu olacak. Pazar günü ise orienteering. Ben maalesef bu hafta sonu katılmayacağım başka işlerimizden dolayı. Bir de ayrıca pazar günü Polonezköy'ü bekliyoruz bizim antrenmanımıza. 8.15'te buluşma, 8.30'da başlangıç.
Konuklarımız aslında o kadar çok yer söylediler ki. Yani Yeditepe'li İstanbul'da istedikten sonra aslında koşacak yerler var.
Kesinlikle.
Yani yeter
kesinlikle
ki sizler de kendinize uygun hız tempolarında grupları. Ki aslında bir gruba ait olmak da şöyle bir durum. Start ve finish çizgisinde sizleri bekleyenler ya da uğurlayanlar.
Evet, evet,
o motivasyonla evet, koşu boyunca da zaten onları düşünerek ilerliyorsunuz. Peki müzik dinliyor musunuz koşarken?
Ben yıllar önce dinliyordum. Ondan sonra artık vazgeçtim dinlemekten. Çünkü konsantrasyonu etkileyen bir şey ve kulağınıza bir basınç yapan bir etken var. Arka planda da trail parkurunda, maratonda da koştuğunuz zaman müziğin temposu sizin temponuzu yanlış etkileyebilir. Yani Türk işi olarak tabir edersem gaza gelebilirsiniz ve sonunda hüsran olabilir. Yürümeye başlarken bulursunuz kendinizi. O yüzden kulaklık, evet, antrenmanlarda eğer teksem bazen kullanıyorum ama toplu vahşi doğada ve aynı zamanda trail parkurlarında artık kesinlikle tercih etmiyorum.
Ben de aynı şekilde hobi koşucusuyken kullanıyordum. Ama sonra hani yarış odaklı çalışmaya başlayınca son bir senedir bıraktım. Hani max belki joglarken öyle keyfi dinliyorum. Onun dışında asla. Gerçekten odaklanmanı engelliyor ve nabız değişikliğine yol açıyor. Ben de çok çabuk gaza gelen bir insanım. Bir anda 4.35'lere düşebilirim.
Peki yarışta sizi en çok zorlayan anı nedir? Var mıydı?
Yarışta
Kapadokya için.
Evet, Kapadokya için
ben söyleyebilirim. 3 yıldan beri yarışıyorum işte. İlk 2017 6 saat 44 dakika aynı parkurda, 2018 6 saat 10 dakika, 2019'da 5 saat 50 dakika ama 2018'de artık makasın daraldığını hissettim ve hani burada da ne yapabiliriz, oturduk konuştuk Kerem'le ve takımla beraber, güzel bir etki oldu. En zorlandığımız yer, bir kere biz İstanbul'dayız ve deniz seviyesinde yaşıyoruz. Oraya gittiğiniz zaman bir kere bir 1000 metrelik bir irtifanın yani tokatını yiyorsunuz orada. Sonuç itibariyle irtifaya alışkın olmadığımız için vücudumuz buna bir tepki gösterebiliyor. Yani çok basit bir yokuşta bile çıkmaya başladığınız zaman nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü
hava da çok değişken.
Kesinlikle oksijen satürasyonu da düşük. Dolayısıyla bu da sizi etkileyen bir şey. Oraya ilk gittiğimde beni çok etkileyeceğini düşündüm. Yarışın başında da etkiledi ama tempomu biraz daha düşürdüm. 2 yıldan beri 63K parkurunda en korktuğum yer. Hatta Faruk Kar hocamızın bize orada çok güzel öğrettiği bir ders oldu bana 50. kilometrelerde. Aktağa çıkmadan önce şey dedi, Can dedi, ileride Aktağ var biliyorsun değil mi? Biliyorum dedim, o kadar. Ondan sonra göremedim ben Faruk hocayı. Ama bu sene oraya kontrolle gittim, enerjimi sakladım. Zaten
peki tırmanırken şey Faruk yanda belirmedi mi baloncuk şeklinde? Ben sana dememiş miydim?
Yani o zaman geçen sene olmuştu, bu sene ama bütün o güzel tecrübeler, daha doğrusu sizin hani geçmişte yaşadığınız kötü diye atfettiğiniz tecrübeler size bir yerde de katalizör oluyor ve sizi hızlandıran ve aynen öyle. Bunlardan ders alabiliyorsak, bu bir sakatlık da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunlardan ders alıyorsak orası güzel oluyor. Aktağ'da evet zorlandım ama yani çok ilginç bir şekilde çok güzel gitti yarış. Yani o hazırlandım, arka planda şey yaptım. Hatta yarış bittikten sonra hani şöyle tepki de geldi. Ya Can hani keyfini yaşa, çok büyük iş yaptın. Doğru, farkındayım ama hani bir yıldan beri zaten ben her gün onunla yatıp kalkıyorum. Uyuduğum zaman aklıma geliyor. Parkurda hayal ediyorum kendimi ve hani normalleşiyor bir süre sonra süreç. Yani yoksa hani yaptığım işin evet farkındayım ama süreç normalleşiyor. Çok zorlandığım yer Aktağ'dan sonraki vadi inişi var 63K'da. O vadi inişi şöyle testere gibi sizi alıyor, bir aşağı roller coaster gibi ittiriyor. Daha sonra seni gene çıkartıyor. Yani siz oranın büyüsüne kapılıp tekrar temponuzu hızlandırırsanız o 63K'da bir tırmanış daha sizi karşılıyor. Orada yarışınız bitebilir. Yani Aktağ'a kadar kontrollü gittiğiniz takdirde 63'ten sonrası zaten yarışınızı bitiriyorsunuz yani.
Ay, sesini en zorlayan ne oldu parkurda?
Ben hiç zorlanmadım. Dermişim. Yani yarışın başlarında arkadaşımla beraber koşacaktık. Ama böyle grip gibi olmuştu. Ondan sonra Ruhkan, seni seviyorum. Ondan sonra o geride kaldı. Bayağı onu bekledim. O sırada şey var, Aysel Yalaç var. O da çok iyi koşuyor. O beni geçti. Ondan sonra diğer kızlar falan
Ankara'dan
geçti. Evet, ondan sonra. Ve o aşamadan sonra mağaraya girdik. Mağarada bak gözlüklerimi çıkarıp böyle bayağı hızlı bir şekilde koştum. Orada işte birkaç kişiyi geçtim. Sonraki süreçte hep o Ukraynalı kızlarla bir merhaba. Çok seviyorum. Ay, çok iyiler. Onlarla sürekli bir mücadele haline geçti. Beni en çok zorlayan şey hani o psikolojiyle koşmak oldu. Çünkü kürsü ihtimali var ama onlar da çok iyi koşuyor. Bir o beni geçiyor, bir ben onu geçiyorum. Bir Amerikalı kız vardı, böyle şey çantasının arkasında, herkese bu hikayeyi anlatıyorum orada, demir bir şey vardı, kupası vardı ve sürekli çarpıyordu, hani plastik getirmemişti. Ve kızı geçtikten sonra kız benim peşime yapıştı, çok hırslandı.
O sesi duya duya peşinde.
O sesi duya duya gittim ve en sonunda artık bir noktada böyle dayanamadım. Böyle yokuş aşağı iniyorduk ve ben geçmesine aslında izin verdim. Çünkü ben daha iyiysem zaten ileride bir yerde onu yakalayacaktım. Beni en çok zorlayan aslında parkurdan ziyade bu psikolojik savaş oldu. Ama bunu da yani şöyle telkin ettim kendime. Evet. Buraya gelen herkes aslında gerçekten hazırlanıp geliyor, benim yarıştığım kişiler, ve emek veriyorlar. Eğer o benden daha iyiyse zaten hak ediyordur. Ama ben daha iyiysem ileride mutlaka onu geçeceğim dedim ve öyle oldu. 30. kilometrede işte İranlı, Amerikalı, işte diğer arkadaşımı, onları gördüm. Onları o yan yokuş tırmanırken geçtim. Sonrasında işte Ukraynalı kızla da işte aramda 24 saniye falan vardı. Onu geçemedim ama hiç üzülmedim zaten. Böyle beni en çok zorlayan şey aslında psikolojik tarafıydı. Ama bence iyi olduğum taraf da oydu ki böyle oldu. Ama parkur gerçekten anlatıldığı kadar varmış. Benim de ilk yarışımdı. Bazı yerleri gerçekten elimle tırmandım. Bilmiyorum, sen de öyle miydin Can?
Yani senin bazı akta... yerlerde evet evet oluyor. Elle tırmandığın yerler oluyor.
Öyle. Onun için en zorlayan şey psikolojik tarafı diyebilirim.
Diğer taraftan da eğer yarışmacı olmasa aslında bu etap bu kadar belki de hızlı geçmeyecek.
Evet, evet geçmez.
Çünkü diyeceksin mümkün ki değil. Yarış havası içinde değil. Hani koşumu yaptım. Hı-hı. Çevrede kimse beni zorlayacak kimse yoktu.
Faktör yok.
Faktör evet. yok. Dolayısıyla koşumu yaptım dersiniz. Bir şekilde çabucak bir solukta da bitmesini sağlıyor. Hani o bir soluk o kadar kolay değil. Can biraz önce doğum tarihi gibi bütün sürelerini saydı. Söyledi. Hangi sürede ne kadar yapmışım. Şu tarihte evet, evet. bu tarihte bu süre şu süre derken elbette ki rekabet tabii parantez içinde diyorum tırnak içinde dostane şekilde çünkü
en başında kendinle yani kendinle olan çok doğru. O şeyi geçmek önemli olan çünkü
hep bir basamak daha evet, ileriye evet, doğru evet, taşıyorsun kesinlikle. Kendini.
Yani bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada hani insanlar şey gibi görebiliyor. Az önce Aysel de dedi. Hani bu tek one man show değil. Arka planda hı hı. çok gizli kahramanlar var. Aslında çok biraz doğru. da onlara değinmek istiyorum. Başta benim annem. Yani çünkü arka planda benim çilemi çeken bir kadın varsa o da şu anda annem oluyor.
Yeter bu çamaşır. Çamaşırlar.
Evet, yani ayakkabı çamurlu içinde. Geliyor bir şey oluyor.
Sen
oğlum dışarıda çıkar.
Sen çamaşırlarını kendini yıkamıyor musun?
Yok yıkamıyorum daha. Öyle bir lüksüm var yani şu anda. Oo. Ama evet. Ya yok,
sen 4 yıl... asmıyorsun bir de.
Ben bazen asıyorum. Bazen asıyorum.
O da bazen.
Aynen öyle. Ya böyle bir lüksüm var arka planda. Gerçekten bu büyük bir lüks.
Senin işin kolaymış ya o zaman. Evet, ben, evet. ben de koşarım senin yanında. Evet.
Ben de 63'te birinci olurum falan.
Şeyde de ya diğer Aysel'in de dediği gibi takım faktörü de var. Bu işin içinde işte hani hep işte, yarış bittiğinde şunu söyledim abi. Yani hani arkamda zorlandığım yerde güzel anılar aklıma geldi. İşte bizim takımda Necdet var. Necdet'i Berlin'de beraber koştuk. Şimdi mesajlar da atıyorlar zaten. Arka planda o müziksli koştuğumuz günler de var unutma. Hani önümüzde bir bisikletli gidiyor. Hoparlör var. Biz o müziği dinliyoruz. Bazen diyorum ki ya Selçuk şey işte Necdet oğlum ne biçim müzikler falan daha şey yok mu? Ben bunları seviyorum diyor. Ve o bir anı olarak sizde kalıyor. Abi o yarışta da zaten hep aklınıza gelen şeyler bunlar. Yani güzel anılar geliyor. İşte çıktığınız, birlikte yaptığınız o zorlukları atlattığınız yerler geliyor. Finish'e geçtiğiniz zamanda da dediğin gibi o karşılayan, seni karşılayan insanlar o bir aidiyetlik. Yani tek de gidip koşarsın. Mesela Ayhan'la Pelin çifti vardı bizde. Çalışmaya yeni başlamıştık. Kapadokya için hazırlanıyorlardı. Dedikleri şu, evet bitirebilirdik ama hani şu ortamda beraber olup bir şeyler paylaşmak bizim için çok daha keyifli oldu. O zaman zaten demek ki bir şeylere doğru hem yani sporcu hem de antrenör hı hı. kimliğinizde bir takım şeyleri doğru yaptığınız ortaya çıkıyor. Bu da sizi mutlu ediyor yani. Benim en çok mutlu olduğum nokta bu. Bir de hep söylediğim şey kendi yarışını koşma. Yani arka planda bir işi... Hı hı. Hani bunu Kerem de çok söyler, ben de söylerim. Bir şeyi sağlıkla yaptığınız müddetçe bu koşu da olabilir, bisiklet sporu da olabilir, yüzme de olabilir, triatlon da olabilir, hiç fark etmez. Ve belli bir sürece inandığınızda kendinize bir güç, bir hedef belirlediğinizde ulaşılabilir bir hedef. Bu çok mümkün, ulaşıyorsunuz. Ama hani yeter ki o şey objektif olsun, ulaşılabilecek olan hedef ve günün sonunda bunun meyvelerini de alıyorsunuz yani.
O zaman bir parça daha dinleyelim. Can tamam. senden sanıyorum.
Bu şarkıyı kime armağan edelim? Şu an herkes bana bir şarkı... Bunu Göker'e armağan edeceğim. Göker Erkman, Selçuk Bostancı'ya. Benim çok sevdiğim...
Çiçeğim şarkısı mı?
Ya çiçeğim şarkısı değil. Sean Lingpong, Kiss the Sky şarkısı gelsin. Hepsine sevgilerle.
We want
Terkis'te devam ediyor. Ben Alper.
Ben Yelena.
Şunu da söylemek istiyorum, bazen karasal yayında bir sorun yaşanmış ancak şu an yayın devam ediyor. Dolayısıyla bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Şunu soracaktım ben Can.
Evet.
Dedin ya ben kendi yarışımı koştum diye. Ben de şunu demek istiyorum aslında. Ben de hep tavsiye olarak kendi yarışınızı koşun. Önünüzdeki yarışçıyı değil, işaretleri takip edin ve dolayısıyla da doğru yolu bulacaksınız.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o gün orada olan şey... O gün orada yarış başlangıcında önümde bir Güney Afrikalı sporcu var. İtra puanı 900 küsurdan bahsediyoruz. Adam yalamış yutmuş ve buraya gelmiş. Burada da bir derece için geliyordur. İyi bir süre için geliyordur ya da. Yarış başlangıcında beraber çıktık. Ken Riley'di yanlış hatırlamıyorsam. Sporcunun ismi. Benden üstün bir sporcu. İlk 6K beraber gittik. Temposu... yüksek, şiddetli, sert bir tempo. Orada devreye girmesi gereken iki şey var. Bir, hani hep şöyle bir atasözü vardır. Kendini bil. Çinliler genelde bunu kullanır. Kendini bilmek bir ve arka planda da bir ego kontrolü gerekiyor. Çünkü egonuzla sürekli savaş halindesiniz. Ego size yapabilirsin, gidebilirsin. Bir süre sonra ego sizi yalnız bırakıp bilinçaltınız devreye giriyor. Bilinçaltta çocuk gibi diyor ki ya ben acaba yapamayacak mıyım? İşte kötü mü gidiyorum? Sizi hep böyle düşürmeye çalışıyor.
Tam bir çatışma.
Kesinlikle. Zaten bu çatışmayı içsel yaşıyorsunuz. Yani dışarıda her şey işte ne güzel koşuyorlar gibi gözüküyor.
Hava da çok güzel.
Hava da çok güzel. Ah oh, ne güzel gidiyorlar. Ondan sonraki süreçte de burada en çok dikkat etmeniz gereken egonuzu kontrol altına alıp öndeki sporcu evet benden iyi olabilir. Ben onu belki geçebilirim ama bu sefer sizin yarışınız üzerine, hedef yarışınız üzerine bir kumar oynamaya başlıyorsunuz. Yani bu da sizi yarın öbür gün evet 6 kilometre gittin, 12 kilometre gittin, 20'ye geldin hala berabersin ama 20'den sonra artık geriye de düşmeye başlama riskin ortaya çıkıyor. O yüzden bizim burada yapmış olduğumuz şey, hatta Kerem de bir gece önce geldi dedi ki Can dedi yarın ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Kimseye takılmak yok mu? Yok. Eyvallah. Yani ondan sonra çıktık ve bir baktım. İnsanlar bana yani takılmaya başlayanları da gördüm. Ama orada hoşuma giden şey şu. Ben orada benden daha üst bir sporcu takip etmedim. Yani bunu yaptığınız zaman her zaman hiç şeydir yoktur. İstisnasız down oluyorsunuz. Düşüyorsunuz oyundan. Dolayısıyla... Zaten 1 ile 2'nin kaybolmasındaki neden de ikinci sporcu da onu takip ediyor. İkisi beraber 80 kilometre koşmuşlar yarış sonunda. Yani
80.
Evet yani hatta 84'e yakın bir CP atlıyorlar, geriye bırakıyorlar, tekrar geliyorlar. Yani tamam yaptığı işin sahip çıkmış, bitirmiş yarışı ama hani keşke de bitirseydi yani daha iyi olabilirdi.
Keşke.
Yani.
Abi de öyle önündeki sporcu değil de işaretleri takip etmen lazım.
Kesinlikle.
Biz de çünkü 2016 yılında... 63 kilometre parkurda 10 kilometre sonrası böyle güzelce 20 kişi olarak gittik yani. Bambaşka bir bakıyoruz, bir sola gittik. Aslında bezbilliydi işaretler ama işte o işaretlere değil ayakları bakınca olmuyor. Sonra bir bakıyoruz herkes tarların sağ tarafında. Biz 20 kişi affedersiniz mal mal duruyoruz böyle ne oluyor diye. İşte hatta da orada 10 dakika kaybettik. Evet,
silüet şeklinde ama yanda koşuyorlardı.
Ama evet tamamen koşucunun evet. hatası çoğu zaman. Tabii bazen kesinlikle. İşaretlerde de koparmalar olabiliyor
İşaretler
ama
müthişti.
Evet Kapadokya'da işaretleme müthişti. Süper. Çoğu zaman insanların koşucunun o dikkatsizliği.
Aynen öyle. Evet. Ben devam edeyim o zaman, bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Genelde insanlar şeyi de sordular, beslenmeyle ilgili ne yaptınız dediler. Ve şunu önerebilirim, birkaç bir şey aslında önermek istiyorum. Yarış sırasında işte hep söylediğimiz, denemediğiniz hiçbir şey denemeyin. Bir tişört bile olabilir bu. Dolayısıyla giymediğiniz, kullanmadığınız ayakkabı vesaire, bunları da kullanmayın. Yarış başladı. İşte bir diyet programı uygulamıştık Sevda ile beraber. O diyet programında da hep şeye dikkat ettik. Yani hangi saatte ne alacaksın, hangi jeli kullanacaksın, katı gıda kullanacaksın. İşte bunların saatimi kurdum. Saat bana uyarıyor ve bunları kullanıyorum. Yani genelde insanlarda da şöyle bir şey var. Abi 20'ye geldiğim zaman işte bir tane jel koyacağım. Veyahut da 10. kilometrede bir tane işte şunu içeceğim, bunu yapacağım. Abi bu şey değil. Yani hani süre odaklı biraz burada çalışmanız gerekiyor. Çünkü parkurun eğim grafiği var, bilmem
zemin
hani zeminin var, güneş tabii. var, dış faktörler çok fazla. Hani özellikle beslenme yönüne dikkat ederseniz, bu yönde de hani bir şekillenme yaparsa insanlar, yarışların biraz daha kolay geçtiğini hissedeceklerdir diye düşünüyorum.
Çok doğru.
Aysel, seninle beslenme ilgili var mı özel alışkanlıklar?
Benim beslenme ile ilgili sizinle partide karşılaşmam bence çok iyi oldu. O gün Alper'le sohbet etmiştik. Şey demişti, mutlaka 45 dakikada bir jel alın, bir de tuz tableti bulabilirsiniz yurt dışından getirin demişti. Benim de ayrılmam bir arkadaşım var, o tesadüfen konuştuk, o da yarıştı orada. Bana bir tane tuz tableti getirdi. Her zaman kullandığım jelleri aldım, 45 dakikada bir ben de aynı şekilde hiçbir şekilde aksatmadan jellerimi aldım, tuz tableti aldım, izotonik aldım. CP'lerde çok vakit kaybetmedim. İlkinde hiç durmadım bile. Bir su içip devam ettim. İkinci CP'de bir suyumu doldurdum. Üçüncüde tekrar durmadım. Onlar bana yetti. Gerçekten beslenme çok önemli. İyi ki o gün geldim partiye gerçekten. Çünkü daha önce hiç ihtiyacım olmayacakmış gibi antrenmanlarda da sadece bir jel veya hurmayla koşuyordum. Ama bu yarışta gerçekten beslenme çok önemli. Çünkü hiçbir şekilde enerjim düşmedi. Hep aynı tempoda koştum. Can daha önce hani kendi yarışını koşmaktan bahsetti. Benim onunla ilgili bir eklemem olacak. Hani sizinle konuşurken kürs hedefim var mıydı? Yoktu. Ama benim bir saat hedefim vardı. 3 saat 55 dakika. Ben 3 saat 54 dakika 14 saniyede geldim. Ve aslında o hani kapışma sıralarında da hiçbir şekilde rakipleri geçmek benim şeyim değildi. Hedefim değildi. O süreye bağlı kalmaktı. Bakınca finişe geldiğim zaman o süreyle gelmem, evet Can'ın dediği kesinlikle doğru. Öncelikli olarak hani kendi hedefini yapman zaten evet. başarıyı getiriyor.
Yani orada hep söylediğimiz şey aslında trail'da da Aysel şöyle bir şey var. Hani arazide süre hedefi koyduğun zaman da bir şeyler ters gidebiliyor. Evet. Çünkü dış faktörler çok fazla. Çok yani fazla. Hani bir eğim bile belki orada bir şey sakatlık yaşayacaksın ya da bir yağmur yağacak. İşler değişecek, çamurlu parkur da etkileyebiliyor. Burada özellikle de şey soranlar olmuş, bir arkadaşlar da arka planda yazıyor, ne olur söyle bunu da sor falan. Abi ben kendi soracak konuşacağım şeyler de var da hani şey var,
bize söylesinler biz soralım.
Şöyle bir şey de var, mesela buradaki ekipman da çok önemli trail koşularında. Kullandığınız çanta, işte bel çantası vesaire, bunların size uygunluğu, boyu bile çok önemli. Yani siz de biliyorsunuz, sizler de çok daha tecrübelisiniz.
Ki ayakkabı, hani hep giydiğin ayakkabının yenisini bile alacak olsan onu giymeyeceksin.
Kesinlikle aynen öyle. Yarışta çünkü denemek kadar riskli bir şey yok. Bu sefer riske atıyorsunuz hedef yarışı. Günün sonunda ben şunu denedim. Birkaç yarıştan beri bel çantası özellikle takmaya başladım. Bu bel çantasında tüm malzemelerinizi sıkıştırabiliyorsunuz. Ve üst postürünüzü de, koşu postürünüzü bozmuyor. Ben çantada biraz böyle önümüne baktığım zaman sulukları görüyorum, rahatsız oluyorum. Ve hani koşarken de o böyle hafif hafif ister istemez hepimizde oluyordu. sallanıyor böyle. Özellikle ultracıların kullandığı çantadan
bahsediyorum. Bazen fırlıyor yarışlarda. Evet, start öncesinde bizim başımıza geldi.
Jeller fırlamış. Aynen ya arkadaşlarım jelleri. Tabii.
Bel çantası bu yönde inanılmaz faydalı oldu. O yüzden hani bazı şey finish'e giriyoruz. Finish'te şey çıkmış yani böyle çantam yokmuş gibi gözükmüş. O yüzden onu da bir açıklık getirelim. Yani böyle bir soru işareti olmasın kimse de özellikle.
Ama giyinirim. İnsanlar maalesef böyle hep açık arıyorlar. Aa şu yok diyorlar.
Dost arasında.
Yok yok hapte sadece senin ilgili değil de başka bir yarışta başka bir kadın çok sağlam bir kadın koşucusu. Bel çantasıyla koşuyordu. Bütün malzemeler var çok tecrübeli biri. Ama sadece tişört üzerine gelmiş.
Düşebiliyor.
Çanta görünmüyor. Çünkü tişört üzerine örtüyor. Aa bak bu böyle çanta yok onun. Çünkü insanlar maalesef böyle bir şey senin arkadaşlarından bahsetmiyorum genel olarak. Aa bu çok müthiş bir başarıya imza atmış değil. Aa şu şöyle şöyle de bu açığı aramaya çalışıyor maalesef insanlar. O insanlara ne diyoruz? Antrenman yapın. Siz de koşun, siz de performansınıza elinizden geleni yapın, çalışın. Sizin
çalışarak
de dereceniz
oluyor,
olsun.
Aynen.
Doğru ve taşınan teknik malzemeler de çok farklı oluyor. Biri daha kalın bir malzeme beğenirken sen belki çok daha ince bir malzeme ama yarışa uygun bir malzemeyi giyiyorsun.
Tabii, biraz önce
bahsediyordun ya trail'de farklı sürprizlerle karşılaşıyoruz. Ben de Uludağ Ultra'da son kilometrelerde başımı ağaca çarptım tamam mı? Ben böyle bir yıldızları gördüm. Böyle bir kendime geliyor muyum kontrol ettim kendimi ne yapıyorum işte şapkayı çıkar mıyım kafam şişer şu olur bu olur.
Evet.
Gerçekten patikada bunlar olabiliyor ve birkaç kişi daha aynı şekilde yaklaşık aynı boydaki kişiler biz o ağaca çarpmışız ve büyük bir kaya bloğundan indikten sonra güm diye bir sarsıntı böyle.
Dalper abi sen çok uzun boylu biri de değilsin normalde. Ondan geçebiliyor olman lazım uzun boyları düşünemiyorum.
O kaya işte ben de bilmiyorum nasıl oldu biz orada elek gibi orada takıldık bir şekilde bir şeyler oldu.
Her gelen düşün.
Evet ama finish'e gittiğimizde neyse son 2-3 kilometre kala yani yarışlar elbette ki sürpriz dolu. Ne zaman ne olacağı hiçbir şey belli
öyle,
değil.
Kesinlikle
ve
öyle.
Son kilometrelerde özellikle bu zirve sarhoşluğu gibi artık ben kazandım ya da finish'e
ulaşıyorum.
Evet
arkadan
yeter,
gelir valla.
Valla gelir yani.
Gelir ve sen işareti kaybedip kaybolabilirsin
aynen
de böyle
öyle.
Bir şey de olabilir.
O kafa konsantrasyon
yani
dağıldığı
zaman.
Zaman
evet. Finish çizgisine geçene kadar hiç rahat yok.
Hiç rahat yok. Peki bir parça daha dinleyelim mi?
Hadi dinleyelim.
Olur.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July,
I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Yeter ki ise devam ediyor. Ben Alper.
Ben Yelena.
Şunu sormak istiyorum Can. Evet. Hakan Kerimoğlu da bana sormuştu. Aha. Can daha uzun koşmak istiyor mu? 63 kilometre koştun. En uzun mesafen şu ana kadar kaçtı? Ve daha uzun mesafelerde yarışlara katılacak mısın?
En uzun mesafem 80 kaydı. Ve daha uzun, yani 80'den de aşağı olacak olan yarışlara katılmayı düşünüyorum. Çünkü benim şu andaki vücudum, kardiyovasküler ve kas yapım buna uzun mesafeleri çıkartmak için elverişli değil. Yani uzunda düşmeye başlıyorum. Etkili olduğum menzil benim. Yani 40 ile 60 arasında listede, hı-hı, görüyorsanız o zaman o şeyde etkiliyimdir yani.
Peki hedef yarışın var mı şimdi artık? Var. 2020'de plan
var. Şöyle söyleyeyim, İtalya'da Chianti ultramaratonu olabilir. Şu anda takım olarak oraya gideceğiz, run performance olarak.
Onun mesafe?
Mesafe orada 42 olacak. Dağ maratonu şeklinde düşünüyoruz orada da. Ve bir tane de yurt dışı maratonu koyma hedefim var. Berlin kurasına katıldım. Olursa Berlin olur, olmazsa da başka bir maraton koyacağım muhakkak.
Aysel, peki senin hedefi böyle çok iyi koşmak istediğin yarış var mı acaba 2020 planları?
Var, benim de Berlin var. Kura'ya girdim, doğum günüm de açıklanıyor. Heyecanla bekliyorum. Berlin var, bir yurt dışı yol maratonu var. Onun dışında da eğer hani yetişirse bilmiyorum, UTMB'de 55K parkurunda koşmak
OCC'de
istiyorum. Evet, hı-hı, OCC'de.
Harika.
Hedeflerim bunlar.
Ve şimdi söyleyeceğim.
Şeyi söyleyeyim. Yani özellikle belirtmeden edemeyeceğim. Yani hani biz işte yayın arasında konuştuk. CP'lerde, Kapadokya'da özellikle Aykut Çelikbaş, ondan sonra Faruk Kar, Utku Er Yaşar, işte daha yani kimse kusura bakmasın, bazen isim aklıma gelmeyebiliyor.
Polat Dede vardı.
Polat Dede kesinlikle
Atıl,
öyle.
Atıl Ulaş.
Atıl Furkan Açıkgözlü, yanlış hatırlamıyorsam. Tam şey olabilir, yanlış isim söyleyebilirim.
Hem koşanlar hem de yarış organizasyonu yapan kişiler.
Evet, yani CP'de onları görüyorsunuz ve hani Aykut Hoca geliyor, senin matarın alıyor, bir şeye ihtiyacın var mı? İşte Özgür Tetik geliyor bir yerden, alkışlıyor, bravo diyor. Ya zaten aslında yapmaya çalıştığımız ve hani birlikteliği sağlamaya çalıştığımız nokta bu. Bu koşu sporu arka planda hiç yapmayan insanlar için de önerebileceğimiz şey şu. Hani bir takım dostluklara ve bir takım desteklemeye ihtiyaç duyduğunuz yerde koşu devreye giriyor. Ve koştuğunuz zaman da bir takım şeylere ve insanları, çevrenizin değiştiğinizi görüyorsunuz ve mutlu olmaya başlıyorsunuz. O yüzden ben koşmayan, hani evinde oturan sedanter tüm bireyler için özellikle öneriyorum. Çıkın dışarıya, koşun, çalışın ve emin olun mutlu olacaksınız diyorum.
Aysel, sen ne tavsiye edebilirsin özellikle kadın koşucular için, yeni başlayanlar ya da hiç
müziği
spor yapmayanlar?
Evet.
Devam ediyorum o
lütfen
zaman. Ya koşu benim hayatımı değiştirdi. Arkadaşlarımı da anlatırken hep bunu bu yönde anlatıyorum. Özellikle o parkurda ilk defa, hani bir ilk defa değil ama hani uzun süre sonra bir Türk kadının kürsüye çıktığı için çok böyle olumlu mesajlar aldım.
Harika.
Bu beni gururlandırdı. Bunun devam etmesini istiyorum. Hani kadınların daha fazla koşmasını,
daha
bu
çok
spor
gülmesini
içerisinde, evet, daha fazla yer almasını istiyorum. Çünkü hani fiziksel olarak hani kadınlar erkeklerden daha yapısal olarak daha düşük gibi gözükse de aslında bu
mental çok kuvvetliler.
Aynen, mental alanda daha kuvvetliyiz. Onun için kadınların daha fazla sporda başarılı olmasını istiyorum.
Harika. Son iki dakikamız kalmış. Güzel bir parça çalıyor.
Vallahi Sınav. Gerçekten böyle arka planda dinlerken hoş yani böyle. Süper.
Peki bu sene daha yarışacak mısınız?
İda var.
İda. Aynen, bende de İda var.
Kaç kilometre?
60K parkurundayım ben de.
Ben de 35. Teşekkürler.
Şimdi dinleyiciler hemen ona göre kayıtları değiştiriyorlar.
Evet.
%7'im 60'a döndüm. %7 de ama Kerem Yıldız ve takım, diğer Selçuk var vesaire. Onlar da orada. Bayağı güzel olacak. İda'dan sonra da artık böyle bir biraz dinlenme gelecek hedefler.
Bir terslik olmazsa istasyonlarda sizi karşılayacağız.
Süpersiniz valla.
Gönüllü olarak gelmek istiyoruz bizler de.
Harika.
Bugün kimler konuklarımızdı? Şampiyonlar, örnek sporcular konuklarımızdı.
Teşekkürler.
Muhteşem işlere imza atıyorlar. Hep birlikte aslında bir Formula 1 yarışı gibi. Pit'e giriyorsunuz.
Kesinlikle.
Ve evet, arkada yatan ve bir sürü bir ekip var. Pit stop.
Aynen,
evet,
öyle.
Yani müthiş insanlar. Hep birlikte iki koşuyoruz ve koşmak da aslında çok da zor bir şey de değil. Çıkıp bir çift spor ayakkabıyla, atlet şort ne varsa çıkın koşun.
Aynen öyle.
Başka bir şey. Kimsenin sizi itmesini, çekmesini beklemeyin. O kadar çok grup var ki İstanbul'da. Her gün 7-24 koşan insanlar var. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Öyle değil mi Elena?
Aynen. Bir çift ayakkabı. Gülüş. İşte ormana. Herkes ormana gitsin hafta sonu. Ha, istiyorsanız koşun, istiyorsanız yürüyün. Yani o hava hatta sonbaharda müthiş ya, güzel renkler. Biz de hafta sonu gideceğiz. Siz de gidin. Çıkın ya. Yeter ki hareket edin, dışarı çıkın diyoruz. Yeter
kesinlikle
ki
isteyin. Öyle. Kesinlikle öyle.
Katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Vallahi biz çok teşekkür ederiz. Harikasınız vallahi. Sizin enerjiniz.
Her hafta gelebilir miyim ben? Çok keyifli burası.
Tabii ki. Haftaya da bekliyoruz. Haftaya Cuma yine burada olacağız. Ve katkılarınızı, desteklerinizi hep birlikte bekliyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Masa sizler de odasınız. Çok sağ olun.
Görüşmek dileğiyle.
Bay bay. Just
smile. You'll find that life's worthwhile. If you just smile.
Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç.